Ayrım 27, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 297. 5. bölüm, 1. kısım. Masanın çevresinde 4 kişiydik, pek çevresinde sayılmazdık ya, hepimiz masanın bir yakasına sıralanmış, yüzümüzü denize çevirmiştik. Güneş körfezin öteki ucuna, dış körfezdeki uzun adanın ardına doğru ağmıştı. Karşı yakanın altındaki Tuzla'nın beyaz beyaz tuz tepecikleri oturduğumuz yerden mavi suların içindeymiş gibi görünüyordu. Güneşin pembeliği, denizin maviliği, Tuzla'nın beyazlığı birbirine karışıyordu. Solumuzda iç körfeze yol veren kale bir kül yığını halinde görünüyordu. Kalenin ardında kıyı Urla'ya doğru yemyeşil sebze, portakal, mandalin bahçeleriyle uzanıp gidiyordu. İncir altında oturduğumuz gazino oldukça tenha sayılırdı. Dört bir yakamıza baka baka ilkbaharı içimize sindire sindire biralarımızı yudumluyorduk. İzmir'in Mayıs akşamlarını çok severim, dalmış gitmişim görüntüye. Arkadaşlar da bir ara susuvermişti. Cahit Demiroğlu, sen ne dersin bu işe Emre diye sordu. Boş bulundum, hangi işe? Canım, konuştuğumuz şu karanlık işe, halk hıdrellezler, bahar bayramını 6 Mayıs'ta kutlar. Oysa bugün 1 Mayıs, devletin resmi bahar bayramı günü. Bir de 1 Mayıs bütün dünyada işçi bayramı. Yanılmıyorsam karşılığını verdim. Devletin 1 Mayıs işçi bayramı diye yıllar önce kabul ettiği kararı, işçi bayramı olmasın diye sonradan bahar bayramına döndü. Halk yine de 6 Mayıs'tan şaşmıyor. Doktor Şahin Yılmaz bastı kahkahayı. Emre yerden göğe de kalktı. Komünistlerin işçi bayramıyla hiçbir ilişkimiz yoktur. Remzi Akbay söze karıştı. Aslında 1 Mayıs işçi bayramı Amerikan icadıdır. Bütün dünyada kabul edilmiştir. Dünyanın her yerinde de işçi işçidir. Cahit güldü. Ya şu Remzi'nin de üniversitede öğretim üyesi, hem de fizik kürsüsünde hoca olduğu nasıl da belli oluyor? Akbay hayretle ona döndü. Nasıl belli oluyormuş? Her konuyu olumlu bilim açısından ele alıyorsun da. Remzi Akbay da gülmeye başladı. Alay etme, sonra karışmam. Ne demek istiyorsun? Şu yediğimiz peynir ekmeğin, içtiğimiz biranın parasını sen ödeyeceksin değil mi? Senin davetliniz. Elbette, sıra bugün bende. Beni kızdırırsan 2-3 şişe daha bira içer, seni zarara sokarım, ayağını denk al. Hepimiz kahkahayı bastık bu kez. Doktor Şahin Yılmaz, doçent Remzi Akbay, Cahit Demiroğlu'nun ta liseden sınıf arkadaşlarıydı. Onları Cahit Doğu'dan yaralı geldiği sırada aylarca önce Cahit'in yatağının başucunda görmüştüm. Ama kim oldukları üstünde pek duramamıştım o sıralar. Cahit'le arkadaşlığımız kaynaştıkça onlarla da kaynaşmaya başlamıştım. Bir süredir 10 günde haftada bir böyle bir araya gelip bir lokantada yemek yiyerek dertleşiyor, sohbet ediyorlardı. Beni de bu toplantılarına çağırmaya başlamışlardı. Bugün de bahar diye incir altına bu gazinoya gelmiştik. Böylece havadan sudan konuşup bir soluk alıyorduk. Bir ara sol elimi bira bardağına uzattığıma Şahin dikkat etmiş olacak. Bakayım senin şu bileğine diye sağ kolumu yakaladı. Dün antrenmanda üstüne düştüm, raketi de elimden atamadım, burkuldu diye söylendim. Doktor bileğimi, dirseğimi evirdi, çevirdi, canımı da yaktı biraz. Her parmağımı ayrı ayrı oynatmamı söyledi, iyice yokladı. Önemli değil kararına vardı, biraz şişlik var. Gece yatarken bileğini alkole batırılmış pamukla sar, bağla. Doktor Şahin Yılmaz operatördü. Hastanede durmadan ameliyat yapardı. Fırsat bulunca evinde dinlenir, okur, küçük oğluyla oynar. Büsbütün yorgunsa ilk fırsatta böyle arkadaşlarının yanında soluğu alırdı. Cahit'i aylarca o tedavi etmişti. Kolunu rahatça kullanabilecek denli iyi etmiş, ayağındaki kırıkları tamir etmişti. Cahit belli belirsiz hala aksamaktaydı. Bunun içinde bir süre sonra onu Şahin bir ameliyattan daha geçirmek istiyordu. Küçük bir iş daha var, seni topal bırakamam diyordu. Ne var ki Cahit dünyada bir ameliyata daha razı değildi. Beni bir daha bıçağın altına yatıramazsın arkadaş, beğenmeyen küçük kızını vermesin diyordu. Onların birbirlerine gösterdiği bu yakınlık, arkadaşlık, biraz da içtiğim biranın etkisiyle olacak beni duygulandırdı. Şaka yolla lise sıralarında sınıfınızda hepiniz elleme mangal kömürüymüşsünüz. Nasıl da belli oluyor dedim. Hepsi gülmeye başladı. Remzi söylendi. Aman lise sıralarından açmayalım Emre. Akşamımız gecemiz berbat olur. Bunlar bir anlatmaya başlarlarsa okul anılarını yandım demektir. Doktor alındı. Niye yanıyormuşsun? Anlatacaksınız. Haydi Emre duymadı hiç. Dinleyecek. Ben ne olacağım? Kaçıncı baskı yahu? Hep aynı anılar. Söze karıştım. Ben anılarla ilgili değilim. Sizin elleme mangal kömürü olduğunuzu sınıflarınızda söylerken, her birinizin mesleğinizde yetenekli, başarılı olarak yetiştiğinizi, okulda da herhalde çok çalışkan olduğunuzu ortaya koymak istedim. Ooo diye bir bardağını kaldırdı Remzi Akbay. Bizim elleme mangal kömürlerinin şerefine içelim. Şaşırmışım, biraz da utanır gibi oldum. Ne var ki Remzi'nin demek istediği başkaymış. Cahit anlattı. Remzi hangi kömürlerle alay ediyor biliyor musun Emre? Bizim lisede hele son sınıftayken belli oldu. İki tür elleme mangal kömürü vardı. Birincisi bizdik. İltifatına içtenlikle teşekkür ederiz. İkinci cins mangal kömürlerine gelince... Dur hele diye doçent Cahit'in sözünü kesti. Onları da ben sayayım. Şu sıra Büyük Millet Meclisi'nde hem de Demokrat Partili 3 milletvekili arkadaşımız var. Bunlar ikinci sınıf elleme mangal kömürleriydi. Görünüşe göre yakında onlar şehit, biz gazi olacağız. Niyazi de pisi pisine gidecek. Ne ki biz şimdilik gaziler çok dağınığız. Şu elleme mangal kömürleri şehit olursa ortalıkta neler döner bilmem. Doktor Şahin birasından birkaç yudum aldıktan sonra söylendi. Bizim elleme mangal kömürlerinden de su koy verenler var. Hepimiz ona döndük. Cahit sordu. Kim? Kim olacak? Yanı başında oturan Remzi Bey biraderimiz. Allah Allah diye Akbay doğruldu. Nasıl su koy vermişiz? Mecliste Demokratlar Tahkikat Komisyonu yasasını kabul etti. Hangi tarihteydi bu tarihsel olay? 27 Nisan günü, birkaç gün önce. Tamam, önemli tarihler unutulmamalı. Unutulur mu? Ya 28 Nisan? Anladım ne demek istediğini diye Remzi soluğunu koyverdi. Diyeceksin ki İstanbul Üniversitesi ayaklandı. Sizin üniversite nerede, ne yapıyor? İyi bildin söyleyeceğimi diye doktor ciddileşti. Meclis kürsüsünden İsmet Paşa'mız bile bizim elleme mangal kömürlerinin içinde bulunduğu partililere ne dedi? Sizi ben bile kurtaramam. Doçent alaylı sordu. Öğrencilerin elinden mi? İşi böyle küçültmeyin diye Demiroğlu söze karıştı. Elbette öğrencilerin heyecanı bizim için çok değerli, övünç verici, etkili de oluyor şu sıra. Bir an durakladı, yutkundu, gözleri dolu dolu oldu. Cahit'i hiç böyle görmemiştim. Kısılan bir sesle konuştu. Turan emeksizi bir dakika unutamıyorum. Bu delikanlı öğrenci arkadaşımızın hesabı sorulmayacak mı? Bir süre sessizlik oldu. Artık körfezin iyice batısına inen güneşin ışıkları gözlerde parıldamaya başladı. Remzi Akbay ağır ağır konuştu. Sesi ciddiydi. Şahin'e karşılık veriyordu bir bakıma. Dün bizim üniversiteliler yine Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Biraz İstanbul'dan geç kaldık ama biz İstanbul gibi kalabalık eski bir üniversite değiliz. Ege Üniversitesi. Ben de kaldırımda durmuş çocukların konuşmalarına kulak veriyor, onlarla birlikte heyecanlanıyordum. Tuhaf bir iş oldu. Üniversiteye son günlerde pek gelip giden, beni de dekanın yanında birkaç kez gören bir komiser yanıma yaklaştı. Hocam siz bu işe karışmayın dedi. Ben de karıştığım yok, öğrencilik damarlarım kabardı, seyrediyorum işte. Ama siz de karışmayın karşılığını verdim. Komiser bey de şimdilik biz de karışmıyoruz demez mi? O şimdilik sözüne tepem attı ama komiserle kapışmamak için kendimi zor tuttum. Cahit Demiroğlu öfkeli öfkeli konuştu. Kırdılar, geçirdiler İstanbul'da çocukları. Beyazıt Meydanı'nda gençlerin üzerine ateş açtılar. Üniversitenin bahçesinde öğrenci topluluğunun içine ciplerle daldılar. Çocukları yaralı yaralı yerlerde sürüklediler. Üstüne üstlük Sıddık Sami hocamızın da başını yediler. Şimdilik karışmıyorlarmış. Doktor dönüp dikkatli dikkatli yüzümüze bakarak, bereket versin ordu araya girdi de gençleri kurtardı dedi. Sanki bu işe ne dersiniz diye soran bir hali vardı. Cahit şöyle bir başını kaldırdı. Doğrusu arkadaşlar, hislerimize kapılmadan, öfkelenmeden bu konuyu incelemeliyiz. Ordu geçen gece polisin İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine sıkıştırdığı öğrencileri, kızlı erkekli polisin elinden alıp askeri araçlara bindirerek Davutpaşa kışlasına götürmüş. Çoğunu yolda, bir bölüğünü de kışladan evlerine salıvermiş. Diyelim işler böyle sürerse Ordu Üniversiteli gençleri, gazetecileri, yazarları kurtardı. Açıkçası yönetime el koydu, sonra ne olacak? Bu soruya kimse karşılık veremiyordu, çaresizmiş gibi görünüyorlardı. Daha önce edilen kadro filan sözleri akıllarına geliyor olmalı. Babamın tutumu aklıma geldi. Aynı soruyu babam da dün bana sordu, Cahit deyiverdim. Hepsi heyecanla bana döndü. Sen de bizim gibi sorunun içinden çıkamamışsındır. Albay bir asker olarak ne düşünüyor merak ettim. Ordu gençleri kurtardığı gibi elinin tersiyle bir vursa Celalinden Menderes'ine ve de çetesine de hepsini perişan eder. Halkı da kurtarır. Kurtarır ya, korkarım bu kez halk orduya karşı çıkar. Bugünkü koşullar 1922'nin koşullarına benzemiyor diyor. Doktor Şahin Yılmaz, albayım yerden göğe dek haklı dedi. Ama yine de ordunun bu gidişe bir dur demesi gerektiğini söylüyor. Bu kez Remzi ile Cahit tasdik ettiler. Albay bu fikrinde de haklı. Bana sorarsanız halk ordunun karşısına da çıksa, hiç olmasa ordu iyiye doğru bir yol açmış olmaz mı? Bak Emre karşılığını verdi Remzi. Bu fikrinde haklı da çıkabilirsin, haksız da. Haksız çıkabileceğim yaka ne olabilir? Kuşkusuz bütün ordu bir fikir yapısında değil, hepsi bu kötü yönetime karşı olabilirler. Bu yönetimi yıkınca faşist bir yönetimi düşünenler de iş başına gelebilir. Aman ağzından yel alsın diye doktor basbayağı bağırdı. İstemeye istemeye gülüştük. Bir süre konuşmaya ara verdik. Cahit uzaklardaki garsona işaret etti, çağırdı. Yeniden peynir, bira ısmarladı. Garson gitti geldi, hepimizin bardaklarını doldurdu dikkatle. Uzaklaştı. Biz bu arada batmakta olan güneşi seyrediyorduk. Fizikçi arkadaşımız Remzi, dış körfezdeki uzun adanın ardında yiten güneşe baka baka bir şeyler düşünüyordu. Sonunda bize dönüp konuştu. Buraya bir nokta koyalım arkadaşlar. Bana öyle geliyor ki yavaş da olsa toplumumuz tarihsel kaynaşması içinde diyalektiğe uygun gelişiyor. Şu sıra önümüzdeki uçurum hem geniş hem de derin. Karşıya atlama olanağını göremiyorum. Ne ki uçuruma yuvarlanmaya yuvarlanacağız, yuvarlanıyoruz da. İş uçurumun karşı yakasına tırmanarak da olsa atlayamadığımıza göre çıkabilmekte. Çok dikkatli olmak gerek. Benim bildiğim ordunun, orduların kitabında eyleme geçildi mi geriye çekilmek yoktur. Taktik, strateji başka, ordu hep ileriye gitmek zorundadır. Bu da bizim için bir tesellidir sanırım. Ben bilim adamıyım, üstelik fizikçiyim, öyle fala filan inanmam. Ne var ki şimdi falcıların ağzını kullanabilirim. Bugün mü desem, yarın mı desem, bir hafta, bir ay sonra mı desem? Bir şeyler olacak işte. Doktor Şahin içini çekti. Sol bir yana, sağda bile İsmet Paşa'nın alternatifi yok. Buyurun Paşa Hazretleri cenaze namazına. Ordunun patlaması ne yönde olursa olsun, ola ki bir sol kadronun oluşmasına olanak hazırlayabilir deyivermişim. Üç arkadaşın hayretle dönüp bana baktılar. Cahit çabuk toparlandı. Dileyelim, umut edelim Emre. Bu iş için mayamız yok değil. Cahit bu sözleri ettikten sonra tekrar garsonu çağırdı. Yemeklerimizi söyledik. Doktor garson uzaklaştıktan sonra, yahu sen daha işe başlamadın Cahit, yemek masrafları filan yüklenip durmayalım sana dedi. Cahit açık yüreklilikle karşılık verdi. Canım, doğuda petrolcüyken biraz dünyalık birikmiştim. Param olmasa size söylemez miydim? Yemek yerken şuradan buradan konuşmaya başladık. Supi Bey'i anlattım. Supi Bey, biz avukatlar da sessiz yürüyüş yapacağız, kara cübbelerimizi götürüp protesto olarak heykele bırakacağız diyor. Sonra da ne ekliyor bu sözlerine biliyor musunuz? Nasıl olsa diyor, ne yapsak ne etsek Menderes'in bir kulağından girip öteki kulağından çıkıyor. Ben her ihtimale karşı eski cübbemi alanda bırakacağım. Avukat Supi Koşuk'un şakacılığını, nükteciliğini herkes biliyordu. Bu yenisini duyunca arkadaşlar kahkahayı bastı. Bu sırada garson kocaman bir kayık tabağın içinde karides getirdi. Bu ne demek? Biz ısmarlamadık gibisine garsona baktık. Adam Şahin'i işaret etti. Bu karidesler efendim bizim patronun doktor beyimize ikramıdır. Elbette siz arkadaşlarına da. Şahin biliyordu, öğrenmiş olmalıydı böyle ikramların nedenini, gülümseyerek sordu. Oğlum, sizin patronu ne vakit ameliyat etmişim? Geçen yıl validesi de ameliyat etmişsiniz doktor bey. Birkaç şişe daha bira emir buyurur musunuz? Böylesine yılın ilk karidesi birasız olmaz elbette. Baş üstüne efendim. Görmemişiz, patron da biraz gerideymiş. Kendisi bira şişelerini koşturdu. Bardaklarımıza bira koyarken bir yandan da Şahin'e teşekkür ediyordu. Çoluk çocuk size duacıyız doktor beyim, sağ olun. Valide nasıl diye sordu doktor. Karnından o habis uru çıkardığınızdan beri demir gibi. Elbette bizim başımıza ekşimekte devam ediyor. Yine sağ olun, başta bir büyüğümüzün bulunması bir devlettir. Gazinonun sahibinin bu nüktesine hepimiz güldük. Garsonla birlikte çekilip gidince Remzi Şahin'e takıldı. Sen de az yiyici değilmişsin ha. Devlet hastanesinde vatandaşları böyle mi soyuyorsun, rüşvet alıyorsun? Hele şu nefis karidesin tadına bir bakalım. Bu rüşvet değil oğlum, vatandaşlarımın teşekkürü. Ben bir fincan kahveye de çok ameliyat yapmışımdır. Bazı yurttaşlar da bir kahvenin önünden geçerken zorla oturtup bana kahve ısmarlarlar. Herkes kesesine göre teşekkür eder. Cahit gülmeye başladı. Sabırlı olun, bir aksilik çıkmazsa yaz ortasına doğru bizim fabrikanın çıkaracağı plastik çamaşır leğenlerinden hepinize birer tane armağan edeceğim. Niye leğen? Çamaşır leğeni diye Remzi sordu. Cahit ciddi ciddi karşılık verdi. Kirli çamaşırlarınızı yıkayasınız diye. Ama yine de karidesler dehşet. Kafalar biraz yükselmişti bira şişeleri üst üste açılınca. Bu şakalaşmalara hep gülüşüyorduk. Fabrika sözü edilince Remzi Akbay, iyi iş buldun Cahit dedi. Emre ile sermayedar değilsiniz ama iş gücünüzü koyup fabrikatör olmanız iyi oldu. Amerikalılar da polis de bu işe sevinmiştir. Patron fabrikatör oldun diye. Sigortalı sayılırsın. Cahit Demiroğlu şöyle aramıza doğru başını uzattı. Çaktırmadan ta büfenin yakınındaki masada tek başına oturan pala bıyıklı ahbabımıza bir bakın bakalım. Birer dengine getirdik, cigara yakmak, kibrit çakmak bahanesiyle arkamıza bir göz attık. Konuştuklarımızı işitemeyecektik uzaktaki bir masada gerçekten pala bıyıklı bir efendi oturmaktaydı. Nasıl diye sordu Cahit. Doktor Şahin Yılmaz parladı. Ya şu sıra memleket diken üstünde. Polisin başını kaşıyacak vakti yok. Demek bize de yetişiyorlar. Cahit söylendi. Bunun karşılığını Amerikanca vereyim. Business is business. Ne yapsın? Doktor öfkelendi. İş iştir ama bu başka iş. Sinirime dokunuyor. Hastanede ameliyat ettiğim, tedavi ettiğim hastalara doktor ne dedi sana gibi sorular soruyorlarmış. Bazı dengine getirip. Bizim başhemşire de benim casusumdur. Hastalar bana hayır dua ettikçe polis arkadaşlarımız fena bozuluyorlarmış. Bari şu adamcağızın yediğini içtiğini biz ödeyelim de devlet zarara girmesin. Remzi Akbay, aldırma yahu Şahin. Şimdi ortalıkta öfkelenecek başka dert mi yok? Doktor ona pek kulak vermiyordu. Buldum, gözüm ısırıyor, gözüm ısırıyor diyorum bu adamı. Buldum arkadaş. Bu adam bir vakit şu koca pala bıyıklarıyla yaralı bir polis arkadaşına hastaneye kan vermeye geldi. Tamam, bıyıklarından tanıdım. Bakın şimdi ne oyun edeceğim. Polisten birazcık olsun ahdimizi alalım. Az mı yaptılar gençlere? Aman dur sayın doktorum, başımıza iş açma şimdi diye Cahit engel olmak istedi. Şahin hiç sıkılmayın. Gayet de nazikane bir iş yapacağım. Cahit garsonu çağırıp hesabı gördü. Gazinonun deniz üstündeki iskeleye benzer ama iki yakası üstü kapalı yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdük. Ortalık iyice kararmış, lambalar yanmıştı. Büfenin yanından Doktor Şahin tek başına oturan pala bıyıklı polisin üstüne doğru yürüdü. Adam hemen toparlanıp ayağa kalktı, önünü ilikledi. Buyurun doktor bey, bir emriniz mi var? Doktor durdu masanın önünde. Gazinonun patronu da arkasındaydı. Gazinoda kimseler kalmamış gibiydi. ''Var ya, bir emrim var.'' dedi Şahin. ''Sen bir arkadaşına kan vermiştin galiba.'' ''Evet efendim, siz ameliyat etmiştiniz.'' ''Nasıl şimdi?'' ''Sayenizde çoktan işe başladı doktor bey.'' ''Neydi senin kan grubun?'' ''0 RH negatif.'' Çok az bulunan bir kan. Yarın önemli bir ameliyat yapacağım. Senin bir şişe kanına ihtiyacım var. Sabah 9'da hastanenin kan bankasına gel. Hay hay, baş üstüne doktor bey, ne demek görevimiz? Doktor Şahin Yılmaz cebinden reçete kağıdı kalem çıkardı, bir şeyler yazıp pala bıyıklı polise verdi. Bunu hastanenin kan merkezine ver, kanını alırlar. Belki ben başka bir ameliyatta bulunurum. Teşekkür ederim, sana rastladığım iyi oldu, hoşça kal. Sağlıcakla efendim, hiç merak buyurmayın, yarın 9'da kan merkezinde olurum. Doktor gazino sahibinin elini sıktı, teşekkür etti. Adam, iki garson bizi kapıya dek geçirdi. Şahin'in arabasına yerleştik. Cahit sordu. Sağlık durumunuz nasıl doktor bey? Niye sordun? Hani biralardan ötürü sağlık durumun trafik kurallarına uygun mu demek istiyorum. Bize bir şey olursa sen de içimizde olduğuna göre sonra bizi kim ameliyat eder? Şahin kahkahayı bastı direksiyona yerleşirken. Hiç merak etme. Düz duvara tırmanacak denli formumdayım. Tanrı yardımcımız olsun diye söylendi Remzi. Sonra sordu. Anlayamadım ya, nedir bu kan dalgası? Gerçekten yarın bir ameliyatına kan mı gerek? Arabayı yürütüp farlarını yakan doktor şöyle dönüp yanında oturan Akbay'a baktı. Biz Cahit'le arabanın arkasına yerleşmiştik. Bütün yaptıklarından, ettiklerinden ötürü bu polis milletine çok kızıyorum. Bunları öldürmek hiçbir zaman elimden gelemeyeceğine göre, üstelik her zaman her durumda canlarını kurtarmak görevim olduğu için nasıl intikam alabilirim? Hiç olmasa bir şişe kanlarını alarak, yarın bu adamın kan grubuna uygun ameliyat edeceğim hastam yok. Ama hazırda bulunan bir şişe kan kandır, her an bir hastaya gerekebilir. ''Ne adamsın be yahu!'' diye Cahit söylendi. Biz gülmeye başladık. ''Şahin Yılmaz, yalnız bir korkum var.'' ''Nedir?'' diye sordum. ''Şimdi kardeşim Emre, bu polisin kanını aldık. Adam polis. Bumin Yamanoğlu da polis. Eğer ikisinin kanı polis olduklarından aynıysa, ameliyat edip de kanlarını vereceğim hastam zehirlenebilir.'' Kafalar yüksekti, kahkahalarla gülüyorduk. Bunun da farkındaydık üstelik. Doçent ciddi ciddi... ''Sen de hala tamam Şahin, önüne iyi bak, düz duvara çıkarabilirsin bizi.'' diye söylendi. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 310.